yapmayacaksın diye acayip korkma.
Peki.
Başlarken niye konuşmuyoruz biz bunu? Her seferinde sen şaklat elini diye abi.
Niye? Ha ondan mı?
Evet abi. Yani sonuçta atıl için bundan ihtiyaç var ya. Yani nereden başladı bu adamları bilsin diye.
Tamam anladım.
Nokta gibi bu yani. Cümlenin noktası gibi her seferinde vurman gerekecek. Yani.
Tamam o zaman başlıyorum.
Tamam başlayalım. Ama bana öyle bakarak yapma.
Tamam yazı mı tura mı sen onu söyle.
Yazı. Yazı.
Dik geldi abi.
Yok deme. Dik geldi ne? Nasıl ya. Bir şey yok sende para var. Altın.
Abi öyle ben öyle.
Üç sermaye, boyutlu mu para?
Ortaklıkta sermaye sahibi kimdeyse para öyle. Dik gelir, yazı gelir, tura gelir abi.
Ne diyorsun ya?
Tabii ortaklık böyle bir şey değil mi? Kumar değil mi abi? Şu anda da kumar oynadık işte yazı tura, sen yazı dedin, tura dedin bilmem ne.
Mantıklı. İyi de abi olur mu ya şimdi ortaklığın sonuçta bir öngörüsü var, bir tahmin yapabiliyorsun. Kumarda sadece ihtimal var.
Ya tamam ihtimal var da orada da bir öngörü var. Kartı görüyorsun, lan 4 tane kart çıktı bu gelir mi gelmez mi diyorsun. Orada da bir şey var, orada
doğru
da bir
diyorsun.
Matematik
yazı
var.
Turada da iki ihtimal var. Ya yazı tura ya %50 şansı var.
%50 şans, bence hatta ortaklıkta dik gelme şansı daha fazla. Abi öyle.
Gerçi dur ya istatistik olarak yanlış bir şey söylüyorum. %50 değil o ya. İşte attığın şeyin sayısına göre değişiyor ya.
Evet evet öyle bir şeyler falan. Var. Bilimsel öyle bir
neyse,
şeyler var.
Neyse o matematik hesabına girmeyelim.
Boş ver ona gerek yok da yani şöyle bir durum söz konusu. Bence ortaklığın artık iş tarafına gelmiş olmamız lazım. Projeyi konuştuk geçen hafta. Gel hadi buradan gidelim. Bu ortaklık kumar mı değil mi? Arkadaşlarımızla bence bunu bir paylaşalım.
Geçen hafta konuştuk proje ortaklığından. Aslında iş hayatındaki ortaklıklar da bir çeşit proje ortaklığı gibi değerlendirilebilir. Çünkü sen bir süreliğine bir yerde hizmetini satmakla ilgili bir sözleşme yapıyorsun. O işletmede o hizmeti satın alıyor. Sonra bir takım üyesi oluyorsun ve o takımla beraber çalışmaya başlıyorsun. Niçin? Şirketin ana hedeflerinin indirgenmiş bölüm hedefleri, indirgenmiş takım hedefleri her neyse o takımlara var o hedefleri gerçekleştirmek üzere bir süreliğine ortaklık yapıyorsun. Bak bu güzel oldu.
Tabii.
Evet, bir iş sözleşmesiyle bir ortaklıktan bahsediyoruz aslında.
Aynen aynen. Zaten mesela bir iş yerine girdiğin zaman ne yapıyorsun? Adam seninle sözleşme imzalıyor. Ya da işte ne bileyim İK sana diyor ki şunları şunları yapacaksın. Görev tanımın bu diyor. Ve sen ona göre işe başlıyorsun. Aslında projede de aynı. Geçen hafta konuşmuştuk ya. İşte projelerde de sen bir iş ortağıysan, paydaşsan ve benzeriysen işte şunları şunları şunları yapacaksın. Onun sonucunda da bu projenin son günü şudur. Sadece iş ortaklığında şöyle bir şey var. Bir hayal var diyelim. Sonsuza kadar devam etme hayali.
Daha doğrusu şöyle, iş ortaklığının şeyi de var. Nasıl çeşitleri var diyebiliriz.
Tabii.
Yani bir işletmede bir takımın üyesi olup o takımın ortak, o iş daha doğrusu o takımda bazı kişilerle ortaklık yapmak başka iş ortaklığı. Bir de bir iş kurup dediğin gibi bir hayalin peşinden koşturan, belli bir felsefesi olan kendince 2, 3, 5 her neyse ortaklık sayısı değişebiliyor.
Tabii ki.
O insanlarla yola çıkmak var. Yalnız burada şeyi çekimi yapmadan önce seninle sohbet ederken senin çok güzel bir saptaman vardı. Bir seçebildiğin ortaklar var.
Tabii.
Bir de seçemeden ortak olduğun kişiler var. Biraz önce benim bahsettiğim şey aslında seçemeden ortak olduklarına bir örnek diyebiliriz. Çünkü bir işletmeye evet bir işe giriyorsun ama o işe girdikten sonra o takımın üyesi olduktan sonra diğerleri aslında senin seçmediklerin.
Aynen İK seçiyor. Hep
bilmiyorsun
İK'ya laf
ya.
Söylüyorsun.
İK'ya gene göndermede bulunduk.
İK'cılar bize kızacak ama biz insan kaynaklarını seviyoruz.
Seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Ama bir gerçeği de söylemeden edemiyoruz. Sonuç itibariyle sen bir işletmede çalışmayla ilgili bir mülakat gerçekleştirip sana bir teklif yapıldıysa, bu teklifi kabul edip sözleşmeyi imzaladıysan girdiğin takımın üyelerini sözleşmeyi imzalayana kadar bilmiyorsun. İmzalıyorsun, işe basıyorsun, üyelerle
aynen
tanışıyorsun.
Aynen öyle. Aynen öyle. Burada zaten hani başka bir konuda konuşacağız belki insan kaynakları ve benzeri konusunda ama insan kaynaklarının aslında bütün sistemi görmesiyle alakalı aslında burada çok güzel bir nüans var.
Değil mi?
Evet. Yani ben takıma adam alıyorum ve bu takımdaki adam takımın matematiğini, takımın o ambiyansını bozacak mı, bozmayacak mı? Ama bunu başka bir podcast'te konuşalım.
Konuşacağız.
Buradaki nokta bugünkü noktamız ortaklık ve işletmelerde iş kurumları, iş kurmada ya da işte ne bileyim böyle bir
Bir işletmede profesyonel
seçmeden,
ortaklık, evet.
seçmeden girdiğiniz profesyonel bir ortaklık durumu. Çünkü aslında izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz şöyle düşünecekler. Hani ortaklık deyince hep bir şirketin işte payını almak ya da kar ortaklığı falan filan gibi ya da işi beraber kurmak gibi düşünüyorlar ama sadece o değil. Farkında olmadan ya da istemsiz olarak ortaklıklarımız da var. İşte biraz önce senin anlattığın gibi ya da aile şirketi gibi hani ailede doğrudan duygusal olarak zaten kan olarak bağlandığın kişilerle beraber ortak olabiliyorsun gibi gibi. Hani bunlar var.
Doğru, şöyle düşün aslında. İşte dört kardeş ortaksınız. Dört kardeşin çocukları var, ikişer tane. Kardeşlerden ikisi öldü. Dolayısıyla varisi olduğu için diğer kardeşin çocukları çat diye senin ortağın oluyorlar. Sen mi seçtin? Hayır.
Hayır. Zaten bunun üstüne de çalışmıştık, hatırlıyor musun?
Evet.
Forum tiyatromuzda.
Evet, aynen öyle.
Evet, Mustafa ile bir forum tiyatro çalışmamızda beraberdik. Beraber sahneye çıktık falan. Böyle forum tiyatro konusunda, doğaçlama konusunda da aslında birazcık iş ortaklığımız da oradan
Var
başladı
diyebiliriz,
diyebiliriz.
evet.
Evet.
Yani şöyle durum var aslında, insan kaynaklarındaki dostlarımızın aslında ne kadar zor bir iş yaptıkları da biraz önce dediğin gibi ortaya çıkıyor. Çünkü bütünsel bakıp örgüt kültürüne uygun niteliklerde birini seçmekle ilgili çok inceleyip sık dokuyorlar ve uğraşıyorlar gerçekten. Onları da buradan tebrik ediyorum.
Aynen.
İşe alım dediğiniz şey çok kolay bir şey değil. Doğru insanla buluşturmak, onları bir takım olarak hareket ettirebilmek, bunlar hep insan kaynaklarının mücadele ettiği şeyler aslında işletmelerde.
Çok büyük şey. Hani o podcast'te konuşacağız insan kaynakları ile ilgili. Orada çok önemli bir şey var. Çok mükemmel bir insan almış olabilirsin. Ama takıma uymuyorsa bu takımı bozar
Değil
ve
mi?
ortaklık darma duman olur.
Aynen öyle.
Yani peki şu noktadan biraz konuşmak istiyorum. Önceki podcast'imizde işte ortaklığın bazı şeylerinden bahsettik. İşte anlayış çok önemli dedik. Birbirini tamamlama, işi tamamlama gibi noktalardan bahsettik. Amaçtan, güvenden falan bahsettik. Ben bu noktada biraz senden şunu duymak istiyorum. Yani duygusal ya da rasyonel bir bakış açısı var.
Uf, beni kalbimden vurdun.
Tam da orayı konuşmak istiyorum. Yani işletmede ana problemler ve işte geçen hafta konuştuğumuz bu güven, anlayış gibi şeyler rasyonel ortaklıkta ve duygusal ortaklıkta ya da bunun ikisinin beraber olduğu ortaklıkta farklılık gösterebiliyor. Gel buradan bir başlayalım.
Çok güzel yer. Aslında bence mevzunun tam da kalbi dediğimiz nokta burası. Hani işte deştiğimiz yer aslında bizi çok rahatsız eden noktalardan bir tanesi. Çünkü insan olmamızın gerektirdiği şeylerden bir tanesi bu. Ve bu dinamikleri doğru değerlendirmeye ihtiyacımız var. Aslında şöyle bir durum var sevgili dostum. Biz bir karar alıyoruz. Her konuyla ilgili olduğu gibi ortaklıkta da bir karar alıyoruz. Aynı şekilde bir işletmede çalışacağımız zaman da bir karar alıyoruz. O sözleşmeyi imzalarken yönetici olarak çalışanı seçiyoruz. Çalışan olarak firmayı seçiyoruz ve
Aynen.
bu bir karar noktası. Tamam. Bundan sonraki her türlü süreç de aslında bir karar işi değil mi? Sonuçta biz aslında kararların insanlarıyız ve her zaman neyi yaşıyoruz? Kararlarımızın bize getirdiği sonuçları yaşıyoruz. Ha, işte burada karar verirken neyi dikkate alıyoruz kısmı önemli bir hale geliyor. Acaba kararı alırken ne kadar duygusal, ne kadar rasyonel karar alıyoruz? Şimdi bu da eş veya sermaye ortaklığı adına her ne dersen de bu tip ortaklıklarda ilişki düzeyiyle alakalı. Yani ortaklığı yapan bireylerin birbiriyle olan ilişki düzeyleri ya da ilişki derinlikleri her neyse kararlarda ona bağlı olarak duygusallaşıyor ya da rasyonelleşiyor. Örnekle git.
Dur bir saniye.
Heh.
Şurada mesela Gregory House diye bir kişi var. Onun bir sözü var. Çok güzel. Ben yine özlü sözlerden devam ediyorum.
Atasözleri
Sözlük gibiyim.
ve deyimler.
Duygular diyor, mantıklı karar almamızı sağlasaydı duygu olmazdı diyor. O yüzden duyguyla mantığın arasında çok güzel böyle bir terazi kurmamız gerekiyor bu ortaklıkta.
Kesinlikle.
Şimdi bu örneği patlat abi. Çünkü burası ben eminim o beynin içinde süper örnekler var. Hadi bu duyguyu ve mantığı böyle terazisini bozan bize bir örnek ver.
Bak abi, şimdi çok enteresan şeyler oluyor. Bazen işte Zaman zaman bunu tartıştığımız konu oluyor insan kaynakları alanında. İşte yöneticiyle beraber çalıştığı takım üyeleri arasında ilişki ne düzeyde olmalı? Onları nasıl motive eder? Ara sıra diyorlar ki işte biz hadi bir toplantı yapalım. Yemekli toplantı olsun bu. Hafta sonu bir otele gidelim. Önce orada strateji
Kaynaşırız,
tartışalım.
değil mi?
Evet, akşam da bir eğlence tertip ederiz falan. Orada eğleniriz. Birlikte paylaşım yaparız. Böylece de bir hafta sonu kamp gibi olur. Bir sürü şeye karar veririz diyorlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken konular var. Sadece hafta sonu kampları için söylemiyorum. Aynı zamanda akşam yemeklerine çıkılabiliyor. Veya işte o ayın hedefleri tutturuldu, kutlama yemeklerine çıkılabiliyor. Bu ve benzeri şeyler çok olabiliyor. İşte burada ilişki düzeyi çok enteresan bir noktaya geliyor. Normalde biz iş yerinde duygusal varlıklar olduğumuz için işin içerisine duyguyu katmak durumundayız her an kararlarımız için. Bundan
Tabii.
kaçamıyoruz. Fakat mümkün olduğu kadar rasyonelliği de ön plana çıkaracak daha mantıksal kararlar vermek için biraz mantıklı ya da düşünsel süreçleri de yapılandırmaya çalışıyoruz. Ama en nihayetinde dönüp dolaşalım gelip biraz duygulara takılıyoruz.
O terazi her zaman var.
Var.
Yani şirkette hangi seviyede olursanız olun, ister sahibi olun ya da en basit şirkette bir en alt seviyedeki işte hizmet sektörünün en altındaki kişi olun. Hiç önemli değil. Orada gerçekten duygusal olarak mesela şöyle bir durum var. Orayı temizleyen arkadaşımız diyelim. Onunla iyi iletişimde olan kişinin masasını daha iyi temizliyor. Onunla daha iyi olmayan kişi daha kötü temizliyor. Mesela bu bile duygusal bir durum. Yani
Kesinlikle.
aslında kişinin tanımı çok belli. Herkesin masasını sil.
Görev
Tamam, çok basit bir iş.
tanımı bir şey
Görev
basit
tanımı
ya.
tek bir iş ve o herkesin masasını düzgün bir şekilde sil.
Evet.
Ama bu %100 bir sürü kanıt hepimiz gördük. Bu geçerli. Yani bu en üstteki kişi için de geçerli, en alt seviyedeki
Tabii
dediğimiz
abi
kişi
yani
için de
sadece
geçerli.
bak aynı takımın içerisinde olman da gerekmiyor. Farklı birimlerde çalışabiliyorsun
Tabii.
işletme içerisinde. Muhasebeyle satışın bildiğin gibi bir iletişimi var. Neden? İşte müşteriden ürünün şeyin paranın tahsil edilmesi
Tabii tabii
noktasında
tabii fatura
muhasebe
durumu bilmem
takip
ne falan
ediyor.
tabii.
Ama satışta müşteriyle ilişkisi olduğu için zaman zaman vadesi geçmiş ödemeleri istiyoruz ki satıcı arkadaşlar da takip etsin. Muhasebeyle satış arasında bir iletişim var. Şimdi muhasebedeki arkadaşın e-posta atıyor işte şu firmalarla ilgili tahsilatlar gecikmiştir bilginiz olsun. Bununla ilgili lütfen bilgi verin tahsilatlar ne zaman yapılacak diye. Şimdi eğer muhasebedeki arkadaşla satışta çalışan dostumun ilişkileri iyi ise o zaman e-postaya hemen cevap geliyor. Görüştüm şöyle oluyor. Ama gıcıksa, zaten sevmiyorsa, zaten süreçte sevilebilir bir süreç değil. Yani para
Tabii.
tahsil etmek en gıcık işlerden bir
Tabii.
tanesi
Tabii.
ise o maile cevap ver ki göresin.
Yani 3 gün sonra bir hatırlatma maili gider
Gider
falan, değil
falan
mi? O iş
yani.
öyle.
Dolayısıyla bunda bile yani ya çok basit bir şey yapıyoruz dostum. Hani iş. Yani sen ben meselesi değil. Burada paranın tahsil
Kesinlikle.
edilmesi lazım. Bu senin paran da değil, kurumun parası.
Evet.
Muhasebedeki arkadaş da kurumun parasını tahsil etmesini istiyor. Yani senin maaşını ödeyebilmek için gerekli olan parayı alacak yani en
Aslında
nihayetinde.
kendin için yapıyorsun.
Aynen öyle. Ama öyle bakmıyorsun işte. Gıcığım ben ona. Beklesin biraz.
Peki ben şu akşam yemeklerine gelmek istiyorum. Yani bu
Oo.
akşam yemeğine gidiyoruz. Hem sosyalleşelim hem de stresimizi atalım. Ama bir taraftan da işimizle ilgili önemli konuları da masaya yatırabilelim. Ya da işte bu hafta sonu toplantılarına. Ben oradaki böyle benim bazı anılarım var ama senin de o anıların var. Ben o anıları merak ediyorum.
Şöyle abi
Bu
yani
halay anıları mesela benim için önemlidir.
şimdi biz tabii daha çok eğitimlerde hep böyle otellere gittiğimiz için bu kurumlarla, dostlarımızla genelde takım çalışması eğitimleri falan yapıyoruz. Onlar toplantılar yapıyorlar. Akşamına da doğal olarak bizi davet
Yemeğe
ediyorlar
davet
sağ
ediyorlar.
olsunlar.
Evet,
Yemeğe
sağ
gidiyoruz
olsunlar.
arkadaş. Fakat işte bu hani diyorlar ya şişede durduğu gibi durmuyor. Buradan da söyleyelim alkol sağlığa
Kesinlikle.
zararlıdır diye. İşte bu meret devreye girdiğinde gecenin ilerleyen saatlerinde kurum içerisinde son derece itibarlı, aklı başında, prestijli bir yöneticinizin kafaya kravatı bağladığını ya da ceketi beline taktığını ve çangur çungur oynadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla ertesi gün sabah uyandığınızda artık sizin o bildiğiniz ya da tanıdığınız yönetici bir önceki günkü yöneticiniz olmaktan çıkıyor. O ilişki düzeyinde maalesef aşırı derinleşmiş bir kişi haline gelmeye başlıyor. Şimdi biz genelde davranışlarımızı karşıdaki kişiye duyduğumuz saygı çerçevesinde ayarlayan bir varlığız. İşte duygusal
Aynen.
sebeplerden dolayı.
Öyle olması gerekiyor zaten.
Evet yani ilişki düzeyimizi belirlerken paylaşımlarımız çok önemli. Şimdi Burada ince bir çizgi var Erdem.
İşte burası şimdi söyleyeceğin şey aslında bence ilişkinin böcüğü.
Aha, işte
Değil mi?
böcük bu abi. Evet,
Böcük
aynen
bu.
öyle. Şimdi
Yani
böcüğü anlatacağız, ilacını
aynen. Hadi
anlatacağız.
bakalım şu böcüğü ve
Böcük şu
ilacını
abi.
gelelim.
Sen şimdi o akşam kravatı taktıysan kafaya ya da ceketi beline geçirdiysen.
O zaman o iş bitti abi.
Yani bitti mi bilmiyorum ama şöyle oluyor bak, bitti derken. Şimdi tabii alkolün de boyutuyla beraber orada artık halay çekmeye falan başlıyorsun. O tanıdığın kişi başka biri haline dönüşmeye başlıyor. İçindeki canavar ve o inanılmaz insan ortaya çıkıyor falan ama sonuç itibariyle şöyle, o durumda gördükten sonra dedim ya, ertesi gün o kişiye aynı o kişiymiş gibi bakamıyorsun, davranamıyorsun. Çünkü artık şey var, hani o kravatı kafaya takmış adam var veya işte beline ceketi bağlamış adam var ya da çok iyi oynayan adam var falan durumu. Onun için de bu tip konularla ilgili hep önerimiz şey oluyor. Sonuçta bu iş ortaklığı profesyonel bir ortaklık olduğu için ve rasyonel kararlar bu konuda gerçekten dengeli tutulması gereken duygusallıkla kararlar olduğu için de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam, yemeklere çıkalım. Ama ne bileyim, bu bir pazar günü bu brunch
Brunch falan,
olabilir.
evet. Abi bunların olması gerekiyor. Hani sosyal bir varlığı, sosyalleşmemiz falan filan gerekiyor ama bence sınırını bilmek, hani şey gibi düşünmek lazım. Bir promil vardır, o promili geçmemek. İşte bir şey vardır, bir sınırı olması lazım. Özellikle yöneticinin.
Ya burada
Yani
işte dedim ya, saygınlık çok
aynen.
önemli. Yani sonuçta seni bir uzman olarak görüyor kişi, çalışan kişi. Deneyimli bir insansın. Senin bilginin ve deneyimine güvenerek seninle beraber yol arkadaşlığı ediyor ve onun gözünde bir imajsın.
Aynen. O imajı yıkmanın hiçbir mantığı yok.
Yok.
Bir de imaj yıkılınca şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Süreç istediği gibi gitmeyince onu düşünüp oradan yürümeye çalışıyor çalışan, senin altındaki. Ya da üstteki kişi ya bu benim bu halimi bile gördü ya falan deyip böyle daha farklı düşünmeye başlıyor. Hatırlıyorsan şöyle bir şey konuşmuştuk. Bu benim için çok özel bir kelimeydi. Maskelerden kurtulmak kelimesi vardı işte, bunu maskelerden kurtulmakla karıştırmamak lazım demiştin, hatırlıyorsan açık iletişim konuşuyorduk ve bu bir açık iletişim aslında, açık iletişimi desteklemek gerekiyor falan filan ama maskelerden kurtulun derken Rambo'ya da dönüşmeyin.
Çırılçıplak kalmayın abi. Ne
Evet,
gerek var
ha,
yani?
yani şimdi ben onu
Şimdi
söylemek isterim.
ama öyle oluyor. Yani bir anda çırılçıplak kalıyorsun. Hani kral çıplak noktasında aslında çok başka yerlere gitmeye başlıyor. Biz ilişki düzeyimizi sosyal varlık olmamızdan kaynaklanan sebeplerden dolayı özellikle iş ortaklığında belli bir düzeyde, belli bir saygınlıkta tutmak zorundayız.
Aynen.
Özellikle birlikte çalıştığımız kitlenin bunu nasıl algılayacağını çok tahta tahmin edemiyorsak. Çünkü diyorum ya, bazı dostlarımız var, bunu hiç umursamıyorlar. Burada da ilişki düzeyin derinliği derken hiyerarşik basamaklardaki yakınlık ya da uzaklık da önemli hale geliyor.
Heh, o
Yani bir
noktaya
müdür ve
değinecektim
müdür
tam.
yardımcısı daha çok şeyi paylaştıkları için işle ilgili, iş dışındaki görüşmelerinde de rasyonellikle duygusallığı birbirine karıştırmayabiliyorlar. Yani mümkün olduğu kadar diyeyim.
Yani.
Karışıyordur gene de. Yani
%100.
mümkün olduğu kadar. Ama işte efendim, bir örnek veriyorum, pazarlama analistiyle yeni mezun olmuş üniversiteden iş hayatına başlamış, ilk defa sizinle beraber çalışan bir pazarlama müdürünün ya da pazarlamadan sonra genel müdür yardımcısının bu boyuta gelmesi demek, işlerin iyice karışması anlamına geliyor. Dolayısıyla özellikle satış yöneticisi arkadaşlar bunu çok yaparlar. Ay sonları başardık,
Partiler,
hedefi
başardık partisi.
gerçekleştirdikten sonra hedefi gerçekleştirdik partileri oluyor. Ama lütfen ilişki düzeyine dikkat edin diyorum. Özellikle bu tür iş ortaklıklarında ilişkinin derinliği ve düzeyi, iş ortaklığının sağlığı, kararların doğru şekilde alınabilmesi için, duygusallık ve rasyonelliğin dengede tutulabilmesi için çok önemli. Süre gittikçe uzuyor ama konuşmak istediğimiz o kadar şey
Çok
var ki.
konu
Ya
var.
Erdem, not alalım. Mesela aile işletmelerinde bence ortaklığı konuşalım. Hani dedik ya, o duygusal rasyonel süreç orada nasıl çalışıyor,
Orası
biraz oraya bakalım.
çok
Çok
güzel.
önemli.
Orası çok güzel. Hatta onun üstüne hani beraber de çalıştığımız
Çalıştık,
için
evet.
çok güzel şeyler çıkacağına
Çıktı.
inanıyorum ben orada.
Sonra hayat ortaklığı var.
Hayat
Onun üzerine de
ortaklığını
konuşalım.
evet, onu kesinlikle çekeceğiz.
Aslında o böyle dizi dizi anlatılacak bir şey yani.
O oradan başka bir kanala geçer. Hani böcük ilacı, aşk böcükleri falan diye başlayınca.
Öyle. Şimdi özet böcüğümüz bu ilişki düzeyini dikkat etmek,
Aynen.
duygusal ve rasyonel karar dengesini koruyabilmek. Bunları korumadığımız zaman böcükler artıyor.
Ortaklıkta güveni, sözleşmeyi, işte hataların olabileceği anlaşmaları, amaçlarımızı, güvenimizi ve benzeri hepsini bir araya koyup bunun rasyonel bir gözden bakmamız gerekiyor hem de. Yani duygusallığı bırakmadan rasyonelliğe de yer vererek ne yaparsak yapalım biz bir doğu kültürü de yaşıyoruz.
Evet.
Yani bir Alman mesela çok da fazla duygusal şeyi ortaya koymayabiliyor. Ama biz yani şunu bilelim biz Asya'da yaşıyoruz. Daha büyük bir bölümümüz Asya'da. Ne kadar Avrupalı gibi olsak da birçok bakış açımız Asya noktasında. O zaman ona göre davranmamız lazım. Yani duygusallığı tamam bırakmayalım ama rasyonelliği de göz ardı etmememiz lazım. Özellikle işte bu senin söylediğin Rambo kıvamına gelmeden bu işi çözmemiz lazım. Çünkü gerçekten ortaklık çok önemli. İster eşit ortak olun, ister aynı seviyede olun, isterseniz seviyeler farklı olarak bir işi beraber yapma ortaklığı olsun. Bu noktada çok güzel böcükler var. O böcükleri çok güzel ayıklamamız gerekiyor. Bazen kendi kişiliğimizden yola çıkıp bunu yapacağız. Biraz önce söylediğin şey kişinin kendisini durdurması ve bilmesi üzerine. Bence burası çok çok önemli. Bazen de iş ortamımızı buna göre ayarlayacağız. İş sistemimizi buna göre ayarlayacağız. Bu da aslında sistemli olmamızı ve ortaklık da sistemli yaklaşmamızı yani rasyonalist yaklaşmamızı sağlıyor. Ama unutmayalım kenara notlarımızı aldık. Gelecek programlarda bunu konuşalım.
Evet.
Özellikle ben şu hayat ortaklığında aklımda bir fikir var.
Süper ya. Çok güzel. Biz zaten duygu varlığız. Duygulardan ayrı bırakmamız kendimizi mümkün değil. Mümkün olduğu kadar rasyonelliği devreye alacağımız bir süreç olması lazım dediğin gibi. Bir sonraki programda
Görüşmek üzere. Ama unutmayın, yorum yapın. Unutmayın, podcast ve YouTube'dan bizi takip edin. Ben Erdem
ben Mustafa Bayındır. Bir
Eren.
sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür
Çok
ederim.
teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Gününüz güzel geçsin.